Ayrım 3.
Şirket devreye giriyor ve usta askerliği Davut Paşa'dan daha yakın olan Hastal'a çıkıyordu. Gerçi Kasım Paşa da askeri birlik olsa oraya da gönderilirdi. Tayyip'in ikametgahında piyade birliği olmadığı için evine 20 dakikalık mesafede Kağıthane Hastal'da bulunan 3. Kolordu'ya bağlı 6. Piyade Tümeni 77. Piyade Alayı AKHSRV bölüğünde kalan askerliğini tamamlayacaktı. Erdoğan askerliği süresince evci çıkmış, akşamları evine gitmiş, böylece askerliğini bir nevi evinde Eminesi'nin yanında geçirmişti. Tayyip'in 31 Temmuz 1983 tarihli Piyade Yüzbaşı Sefa Erdoğan imzalı Muvazzaflık Devri'ne ait sütunda takım komutanı olarak askerliğini yaptığı 26.983 ve 36.983 tarihler arasında 10 gün, yine bunun ardından 36.983-37.983 dönemi arasında da 30 gün izin kullanarak askerliğini bitirdiği belirtiliyordu. Tayyip Erdoğan askerlik anılarını anlatırken ticaret tecrübesi nedeniyle kantin subayı olduğunu anlatıyordu. Zamanla kantin sayısını fazlalaştırdığını, buraları kâr eden birer işletme haline getirdiğini vurguluyordu. Erdoğan askerlik olgusunu şöyle yorumluyordu. Askersiz bir toplum düşünemiyorum. Hatta karşılaştığımda paşalara diyorum ki, bugün bütün orman arazilerini askeri alan ilan edelim yahut kontrolü size verelim. Tayyip askerliği boyunca kendine maddi destekte bulunan şirkete tezkeresinin ardından geri dönüyor, burada müdürlüğe kadar yükseliyordu. Bir garip love story. Emine Hanım ile Tayyip'in evliliğe giden görüşmelerini Ruşen Çakır ve Fehmi Çalmuk, Tayyip Erdoğan adlı kitaplarında adeta destanlaştırır. Yeni bir Leyla ile Mecnun hikayesi yaratmaya çalışırlar. Nasıl mı? İzleyelim. Tarih yaprakları 1977 yılını gösterdiğinde Tayyip Erdoğan'ın hayatında yeni bir dönem başlıyordu. Kasımpaşa'nın serde delikanlısı, İstanbul gençliğinin reis diye hitap ettiği Erdoğan, o güne kadar tadamadığı bir duygunun peşinden gidecekti. Bu dönemde İstanbul'da MSP çizgisine faaliyet gösteren bir kadın derneği vardı, İdealist Hanımlar Derneği. Aslen Siirtli olan Emine Hanım, İstanbul Fatih'te doğmuş, Üsküdar'da büyümüştü. Kız sanat okulunun orta kısmından ailevi nedenlerle ayrılmıştı. Üsküdar'da muhafazakar ailesiyle oturan Emine Hanım, İslami ilkelerin toplumda yeniden ihya edilebilmesi için ne yapılması gerektiğini düşünürken, Şule Yükselşenler'in öncülüğünde kurulan İdealist Kadınlar Derneği'ne üye oldu. Üsküdar Balık Pazarı'nın üstünde kiraladıkları yerde faaliyet sürdüren dernek yöneticileri, tepe başında MSP'nin düzenlediği toplantıya katılmak için yola çıktılar. Ayla Özcan Bir Harf yayınlarından çıkan Emine Erdoğan adlı kitabında Çakır ve Çalmuk'u gölgede bırakan masallarla Emine ve Tayyip'i adeta göklere çıkarıyordu. İşte Özcan'ın kaleminden Tayyip ve Emine aşkı. 1977 yılı Emine, Gül, Baran için çok önemliydi. O gün yine Şule Yükselşenler'le ertesi güne dair bir plan yapmışlardı. MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın Taksim Tepe başındaki gazinoda düzenlenen, kadınların da katılacağı bir toplantıya gitmek için sözleştiler. Şule Hanım'ı bu toplantıya ikna eden 23 yaşındaki Tayyip Erdoğan'dı. O sırada eşinden yeni boşanmış olan Şule Yükselşenler'in dışarıdaki işlerini Tayyip Erdoğan yapmak için talip olmuştu. ''Sen çıkma, zaten yeterince koşturuyorsun abla, bırak dışarıdaki işleri biz yaparız.'' diyecek kadar Şule ablasını çok sevmekteydi. O gece Emine için hayatı boyunca unutamayacağı bir gece olacaktı. Çünkü Emine hayatının erkeğini, 4 çocuğun babasını, aşık olduğu adamı rüyasında görecekti. İnsanın bu hikayeye gerçekten inanası gelmiyor. Türk filmlerinin senaryolarından çıkmış gibi, oysa gerçeğin ta kendisi. Özcan, Emine Erdoğan'ın anlattıklarının ucuz Yeşilçam senaryolarını andırdığını bir nevi itiraf ediyor. Ama arkasından kitabının kahramanını üzmemek için olsa gerek, sanki kendi yaşamış gibi gerçeğin ta kendisi diyebiliyordu. Gerçekten de anlatılan olay basit keramet masalı ve yerli film senaryosu ile bulamaç yapılan ve insanlar üzerinde etki bırakmayı amaçlayan bir garip kurgu, bir garip hikaye, bir garip reklam. Neyse, biz yine dönelim Tayyip ve Emine'nin aşkına. Ertesi gün Şule Yükselşenler'le buluşup Necmettin Erbakan'ın geleceği toplantıya gitmek üzere yola çıktılar. Toplantının olduğu tepe başındaki bir salona geldiler. MHP lideri Necmettin Erbakan salona gelmeden konuşma öncesi 23 yaşında zayıf, uzun boylu, krem rengi takım elbise giymiş, siyasi çizgisini temsil eden ince bıyıklı delikanlının konuşmaları ve şiirleri herkesi heyecanlandırmıştı. O kişi MHP İstanbul İl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildi. Tıpkı şimdi olduğu gibi henüz 23'ündeki delikanlı o zaman da çok iyi bir hatipti. Salondakiler Recep Tayyip Erdoğan'ı dikkatle dinlemeye çalışsalar da heyecanları baskın geliyordu. Başbakan yardımcısı MHP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın gelme vakti yaklaştıkça tansiyon artıyordu. Genç Tayyip'in konuşması bittiğinde herkes ayakta alkışlamaya başladı. Salonda kadın dinleyicilerin arasında biri vardı ki hiç kimsenin kalbi onun kadar hızlı atmıyordu. Hiç kimsenin yüreğindeki ateş onunki kadar yanmıyordu. Rüyasında gördüğü adam karşısındaydı. Şaşkınlık ile heyecan birbirine karışmıştı. Tepe başındaki toplantıya birlikte geldikleri Şule ablası Emine de farklı bir ruh hali sezmişti. Emine Gülbaran'ın yüreğindeki yangın yüzüne yansımıştı. Sonraki günlerde neler olduğunu Şule Hanım Emine'nin ağzından dinleyecekti. O gün Tayyip Erdoğan'ın gözünde de bir yıldız parladı. O da Emine Gülbaran'ı fark etmişti. Ön sırada oturan genç kadının kimliğini merak etti ansızın. Aşk yolculuğu. Emine Erdoğan adlı kitabın 56. sayfasının başlığı, zorlu ama güzel bir aşk yolculuğu başlıyor idi. Emine çok güzel ve alımlı bir kızdı. Hemen TV'lerdeki görüntülere, gazetelerdeki fotoğraflara mı inanalım sana mı diye söylenerek ters ters bakmayın. Bunu ben demiyorum, kitabın yazarı Ayla Özcan söylüyor ve devam ediyor. Bir giydiğini bir daha giymezdi. Çok titiz, kişiliği oturmuş, ağırbaşlı, konuşurken çevresindeki herkesi etkilemeyi bilen yardımsever bir kızdı. Yine kitabın 60. sayfasında bir giydiğini bir daha giymemesinin yanında Emine Şenlikoğlu'nun bir başörtü bir daha başında olmaz sözleri yer alıyordu. Şimdi burada duralım. Titizliği, kişiliği ayrıca tartışılır. Ancak bir giydiğini bir daha giymemesi, bir taktığı başörtüsünü bir daha takmaması oldukça garip. Böyle bir davranışı sergileyen birine maddi yönden iyice rahat olması gerekiyordu. Yine aynı kitabın 52. sayfasındaki bilgilere göre vaktinin büyük bir kısmını vakıf ve derneklerde geçiren Emine Gülbaran'ın abisi Ali'nin hiçbir zaman varlıklı bir aile olmadık sözleri yer alıyordu. Ali Gülbaran konuşmasını şöyle sürdürüyordu. Hiçbir zaman varlıklı bir aile olmadık ama babamız bizi kimseye muhtaç etmedi. Kardeşim Emine çok şirin ve sevimli bir çocuktu, çok zekiydi. Büyüdükten sonra da hiç değişmedi. Tayyip Başbakan olduğunda da Emine'nin başörtüsü haber oluyordu. Bu haberlerden biri de örtünün fiyatıydı. Emine'nin bir takıp bir daha kullanmadığı türbanın fiyatı asgari ücretlinin 1,5-2 aylık çalışmasının karşılığıydı. Emine Erdoğan'a övgüler düzülen kitapta başörtü ve giyimi ve süslenmesi ile ilgili bilgiler de şöyle veriliyordu. Onu yakından tanıyan dostları ve arkadaşları Emine Erdoğan'ın genç kızlığından beri yüzünden pudrasının, gözünden sürmesinin eksik olmadığını anlatıyorlar. Kimine göre sürmeyi sevmesi Arap kökenli olmasından, kimine göre de süsüne düşkün olmasından kaynaklanıyor. Kaportası bozuklar. Emine'nin makyaj yapması kendini övmek için yazılan kitapta açıkça belirtiliyor, iltifatlara mazhar oluyordu. Oysa Tayyip makyaj yapan kadınları kaportası bozuk arabalara benzetiyor. Cevabı Erbakan'ın kızından alıyordu. Herkes kendi işine baksın. First Lady olduktan sonra en çok kıyafetleriyle eleştirilen Emine Erdoğan, güzel giyinmeyi hayatının her döneminde önemsedi. First Lady olması onun kıyafetleri olan düşkünlüğünde hiçbir değişiklik yapmadı. Sadece tarzını ve markalarını değiştirdi. Artık eskiye oranla giysilerine daha çok para harcıyor, daha özenli, hatta vücut hatlarını ortaya çıkaran kıyafetleri bile rahatlıkla giyebiliyordu. Milli görüşün hatipleri, milli gençlik vakıflarında, Refah Partisi teşkilatlarında pantolon giyen, makyaj yapan kadınların lanetlenmiş olduklarını bağıra bağıra anlatıyorlardı. AKP iktidar olup Emine Hanım etek altından pantolon giymeye başlayınca o hatipler de Kanal 7 ekranlarında çark ediyorlar, eğiliyorlar, bükülüyorlar, kıvır kıvır kıvırıyorlar, pardon, gelişerek değişiyorlar ve ardından pantolona adeta fetva veriyorlardı. Tayyip Başbakan olduğunda dini kullandık demiş. Bakan Mehmet Ali Şahin de siyasetle dini kullandık açıklamasında bulunmuştu. Milli görüşün hatipleri de Allah'ın emri mi yoksa Tayyip'in gönlü mü ikileminde tercihlerini Tayyip'ten yana kullanıyorlardı. Neyse, biz yine dönelim Emine'ye. 2003 yılında Tayyip Erdoğan'ın başbakan olmasından sonra bütün gözlerin çevrildiği Emine Erdoğan kıyafetleri yüzünden sürekli eleştirildi. Dünyanın en ünlü markalarını hep giydi. Hatta öyle ki uyum olsun diye kol saatlerinin kordonlarının rengiyle başörtüsünün rengini aynı yaptı. Taktığı başörtülerinin fiyatı havalarda uçuştu. Kimine göre 500 YTL, kimine göre 750 YTL'lik başörtüler taktı. Seçimler öncesi gecekondu ve fakirlik edebiyatı yapan Emine Erdoğan, hükümet olmalarından sonra Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Furla, Fila, Celine, Prada gibi moda ve marka devlerine ait çanta ve gözlüklerinden asla vazgeçmiyordu. Kitap baştan sona Emine Erdoğan övgüsüyle geçiyor. Emine Erdoğan hak etmediği iltifatlara boğuluyordu. Kitapta giydikleri bile övülürken basının ve giyimini yakından görenlerin rüküş olarak tanımlamaları net bir şekilde ortaya konamıyordu. Amerika gezisinde yakasına taktığı kocaman gül günlerce alay konusu oldu. Yine bir başka gezide beline taktığı iri fiyonk herkesi güldürdü. Yunanistan gezisi ise tam bir komediydi. Akropolis'in taşlı yollarında incecik topuklu ayakkabılarla yürümeye kalkması fiyaskoyla sonuçlanmış, Karamanlis'in eşi Natasha'nın koluna girerek geziyi tamamlayabilmişti. Tayyip'in dostu Costa, Erdoğanları Yunanistan'dan uğurlarken Emine'yi kollarından tutup öpüyordu. Ve ardından fırtına kopuyor, gazetelere bu olayın fotoğraflarının yayınlanmaması için ricacılar gönderiliyordu. Tayyip'in basın danışmanlarından Ahmet Tezcan'ın fotoğrafın yayınlatılmaması ile ilgili söyleşi yaptığı isimle aralarında şu konuşma geçiyordu. Fotoğraftan konu açılmışken, siz daha önce Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis'in Emine Erdoğan'ı öptüğü fotoğrafı da yayınlatmadığınız için eleştirilmiştiniz.
Yok öyle bir şey.
Peki işin aslı neydi? Ben bir kadın olarak o fotoğrafın Emine Hanım'ı rahatsız edeceğini düşünerek bir ricada bulundum. Bunu yaparlar ya da yapmazlar, o kendilerinin bileceği iştir. Olacağı buydu. Böyle olacağı daha baştan belliydi. Yunanistan Başbakanı Kostas, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın zevceleri Emine Erdoğan'ı yanaklarından şapur şupur öpüverdi. Hem de Erdoğan'ın gözü önünde. Erdoğan siyah gözlükleriyle bu enstantaneyi kara kara seyrediyordu. Yunanlı Kostas Emine Erdoğan'ın yanaklarından şapur şupur öperken İsa Mesih'e şükür diyordu. Emine Tayyip'i nasıl buldu? Şimdi burada biraz daha durup aynı kitabın 48. sayfasında Emine'nin annesi Hayriye'nin en yakın arkadaşı ve komşuları ve hatta Emine'nin sen benim ikinci annemsin dediği İfakat Haydargil'in açıklamalarına bakalım. Emine'nin çok çeyizi vardı. Hep yavruma Allah iyi bir kısmet versin, hayırlı bir kısmet diye annesi dua ederdi. Evinden dışarı çıkmazdı. Bu Tayyip'i nasıl buldu ben de bilmiyorum. Zaten Hayriye Hanım da kimselere gelip gitmezdi. Şimdi karşımıza abisinin sözleriyle vaktinin çoğunu vakıf ve derneklerde geçiren Emine ile yine komşusu ve cici annesi İfakat'in sözleriyle evden hiç çıkmayan Emine çıkıyor. Üstelik bu açıklamalar aynı kitapta geçiyor. Biri bizi işletiyor mu ne? Neyse biz devam edelim aşk yolculuğuna. Ayla Özcan, Emine Erdoğan adlı kitabının 56. sayfasını anlatmaya devam ediyor. Tepe başındaki o toplantıdan sonra Emine'nin de Tayyip'in de hayatı eskisi gibi olmayacaktı. Her şey ama her şey çok zor görünüyordu. Çünkü Tayyip'in annesi Tenzile Hanım yine İdealist Hanımlar Derneği'nden olan bir Karadenizli kızla Tayyip'i evlendirmek istiyordu. Emine de kızı tanıyordu. Kız başörtüsünden kara çarşafa girmişti. Şule Hanım Tayyip Erdoğan'a geleceği açısından hiç iyi bir seçim olmayacağını söyledi. Tayyip Erdoğan da annesiyle konuşup mutlaka bu meseleyi halledeceğini söyledi. Şule Yükselşenler Gülay Atasoy'un kaleme aldığı Nasıl Örtündüler adlı kitabında Emine ile Tayyip'in tanışmaları konusunda şunları da söylüyordu. Tayyip Bey kürsüye çıktı, gayet bakımlıydı. Hem şiirler okuyor hem de güzel hitaplar ediyordu. O sahneye çıkmadan evvel biz de Emine ile çevremizde gördüğümüz kişiler hakkında birbirimize fikirlerimizi söylüyorduk. Tayyip Bey sahneye çıktığında ben Emine'ye döndüm. Tayyip ne güzel konuşuyor değil mi dedim. Bir baktım başı önüne eğik ve yüzü kıpkırmızı. Evet güzel falan dedi, sesi titriyordu. Anladım, bir şeyler var. Daha sonra bir ara gözüm ilişti. O zamana kadar hiçbir hanıma bakmayan Tayyip Bey'in gözü de yanımda Emine'ye ara ara takılıyordu. Allah Allah dedim, bir elektrik var ama dur bakalım dedim. Bütün konuşmalar bitti, salondan ayrılıyoruz. Tayyip Bey beni sahne kenarına çağırdı ve çömeldi. Böylece Emine'yi daha yakından gördü. O gece ayrıldık. Biz vapurla dönüyoruz. Sordum Emine, sende bir hal var. Kimse de olmadı ama Tayyip Bey çıkınca senin yüzün gözün değişti. Abla, inanılmaz bir şey yaşadım. Dün gece rüyamda sakallı, cübbeli, başında sarık olan bir zat gördüm. Elini uzattı, birini işaret ediyordu. Sen bununla evleneceksin diyordu. Hiç tanımadığım birisi. Beyaza yakın krem renkli elbiseli, boylu boslu, yakışıklı birisiydi. Zat yine bak kızım bununla evleneceksin dedi. Çok değişik halde uyandım. Anneme bile anlatamadım. Bugün oraya gittiğimde Tayyip Bey'i sahnede gördüğümde tüylerimin ürperdiğini hissettim. Çünkü rüyamda gördüğüm beyaz takım elbiseli adam karşımdaydı. Aynı şahsı aynı elbiseyle görünce Allah Allah demek ki bugün karşılaşacakmışım diye düşündüm. Şule Yüksel Şenler o günlerde Tayyip'in Akıncılar Derneği Başkanı olduğunu, Emine'nin de İdealist Hanımlar Derneği'nin ikinci başkanı olduğunu anlatıyordu. Emine'nin künyesi. Emine Erdoğan'ın 172-167-185-20 no'lu TC kimlik numarasındaki bilgilere göre 21.02.1955 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Cemal Gülbaran 3-3-1926 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor. Annesi Hayriye de 1921 yılında aynı şehirde gözlerini açıyordu. Hayriye Hanım'ın Arap Cemal lakaplı Siirtli bir Arap olarak tanınan ancak Yahudi kökenli Cemal Gülbaran ile evlenmeden önceki soyadı Mercan'dı. Fatih Hasan Halife mahallesine kayıtlıydı. Cemal Gülbaran'ın annesi hanım, İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 26.8.1997 tarih ve 1997 Taksim 871-541 sayılı kararı ile hatmi olan adına veda ederek bu hanım su ismini alıyordu. Emine Erdoğan'ın şeceresinde geçmişe doğru gidildiğinde ilginç isimler ortaya çıkıyordu. Emine'nin babası Cemal'in babası yani Emine'nin dedesi Hamdi Ali'nin babasının adı Süleyman, annesinin adı ise Nili idi. Nili'nin baba adı İsmail, anne adı ise Nasra'ydı. Gülbaran ailesindeki diğer ilginç isimler ise Üzeyir, Hacer, Fevziye, Yasin, Meho, Şeyma, Şuayb, Lut. Tayyip sık sık eşinin Arap olduğunu vurguluyordu. Ancak Gülbaran ailesinin kütüğüne baktığımızda adeta orada da dede Hamdi Ali'den bu yana bir değişim göze çarpıyordu. Emine'nin 20.01.1944 tevellütlü Hüseyin, 22.10.1948'de dünyaya gelen Hasan, 14.12.1950 doğumlu Eyüp adlı kardeşlerini 20.04.1952 yılında Ali takip ediyordu. Beş kardeşin en küçüğü olan Emine Erdoğan, Gülay Atasoy tarafından yazılan Nasıl Örtündüler adlı kitabın 135. sayfasından öğrendiğimize göre, ağabeylerinden gelen örtünme teklifi karşısında intihar bile etmeyi düşündüğünü şöyle anlatıyordu. Kendisi örtüyle ilk gençlik yıllarında tanışmış, ruhunda örtüye karşı bir sevgisi olduğu halde bunu uygulamak ona çok zor gelmiş. O kadar ki ağabeyim bana örtünmem gerektiğini söylediği zaman intihar etmeyi bile düşünmüştüm diyor. Kendisine bu kadar zor gelen örtünme hikayesini şöyle anlatıyor. Nasıl olurdu da örtünürdüm? Çevremde bir tane örneği yoktu. Köy gibi bir yerde olsam neyse, orada dikkati çekmezdim. Ama burada olamazdı. Bu karışık duygular içerisindeyken bir vesileyle Şule Yüksel Şenler ile tanıştım. Bu tanışma beni çok etkiledi. Böylelikle bir Müslüman hanımın hem modern hem kültürlü hem de örtülü olabileceğini gördüm. Hemen o anda örtünmeye karar verdim. O günden beri de örtümü gururla taşıyorum. Kendisinin örtüye dönüşünü anlattıktan sonra eğitim kurumlarımızdaki ve devlet dairelerindeki başörtüsü yasağını esefle karşılıyor ve bunu şöyle değerlendiriyor. Bu uygulama buna sebebiyet verenlerin bir yüz karası olarak tarihe geçecektir. Fakat her şeye rağmen bir gün mağdur edilen bu genç kızlarımız ve hanımlarımız adil düzen iktidarında yönetici konumuna geldikleri zaman gerçek fikir ve inanç hürriyetinin nasıl olması gerektiğini gösterecektir. 1-7 Mart 2007 tarihli Aktüel dergisinin kapağına bakınca Emine'nin tam sayfa makyajlı fotoğrafını görüyorduk. Hey gidinin Tayyip'i, bir zamanlar makyaj yapan kadınlar için kaportası bozuk arabalar tanımlaması yapıyordu. Ya neyse, biz dönelim aktüeldeki bir garip değişim olayına. Tayyip Cumhurbaşkanı olmak istiyor ya, tabana şirin görünmek lazım düsturundan hareketle olacak, Aktüel dergisinden Tuluhan Tekeli oğlu günlerce uğraşarak araya ricacılar koyarak 11 Kasım 2004 tarihinde yaptığını belirttiği röportajı aradan geçen 3 yıl içinde yayınlamıyor. Her ne hikmetse, 2007 Mart'ında açıklıyordu. Emine daha önceki senelerde ağabeylerinin zoruyla örtündüğünü söylediği sözlerinin yanlış anlaşıldığını, aslında gönlüyle örtündüğünü söylüyordu. Bunu 2004'te söylemiş de ancak 2007 Mart'ında yayınlamak nasip olmuş. Haklı, Mart güzel ve bereketli bir aydır. Bir de Mart karı var ki yağacağı yere göre değişir. Emine Erdoğan, ben adi bir Kürdüm diyen İngiliz ajanı Kürt Said hakkında da kitabın 137. sayfasına şu övgüleri diziyordu. Zamanın Bediüzzamanı Said-i Nursi Hazretlerinin eserlerinin bir kısmıyla tanışmam, örtüyle tanışmamdan bir süre sonra oldu. Bu eserlerin bilhassa İslam'ı yaşamayan Müslümanlar için çok faydalı olacağına inanıyorum. İslam'ı yaşamaya çalışan insanların da Risale-i Nur'ların çok değişik görüş açıları sunması dolayısıyla düşünce ufuklarını genişlettiğini ve güzelleştirdiğini düşünüyorum. Said-i Nursi Hazretlerini iyi anlamalıyız. Kendisi her zaman batıla karşı hakkın yanında olup batılla mücadele etmiştir. Bu uğurda zindanlarda bile kalmıştır. Onu seviyorsak onun yolunda gitmeliyiz. Aşkından bir deri bir kemik kaldı ama. Tayyip de hemen Şule Yüksel'in bürolarına gidiyor. Abla beni o kızla evlendir diyor ve ekliyor. Ama annem katiyen izin vermez. Çünkü o beni Karadenizli bir kızla evlendirmek istiyor. Tayyip'in düşündüğü oluyor, annesi evlenmelerine şiddetle karşı çıkıyordu. Tayyip annesiyle konuştuğunda annesinin gelin olarak Karadenizli kızı kabul edeceğini, Emine'yi ise istemediğini görüyordu. Tayyip bir deri bir kemik kalmış, iyice zayıflamıştı ve en sonunda Tayyip ve Emine'nin iyice ısrarcı olmalarının sonucunda Tenzile Hanım'ın inadı kırılıyor ve evlenmelerine izin çıkıyordu. Tayyip ve Emine 4 Temmuz 1978 tarihinde Tepebaşı Gazinosu'na dünya evine giriyorlardı. Gözler düğünde onları tanıştıran, evlenmelerine vesile olan Şule ablalarını arıyordu. Ama o yoktu. Çünkü dönemin Cumhurbaşkanı'na hakaretten 9 ay hüküm giymişti. Tayyip ile Emine'nin acelesi olduğundan onun hapisten çıkmasını bekleyememiş düğünlerini yapmışlardı. Yeşilçam filmlerine taş çıkartacak bu senaryo ile ilgili olarak Emine Erdoğan, 2 Ekim 1994 tarihli Meydan Gazetesi'nde yapılan röportajda şunları söyler. Evet, o beni beğendi, ben onu beğendim. Birbirimize yıldırım aşkıyla tutulduk. Ancak Tayyip Bey'le flört dahi etmeden evlendik. Emine Hanım yıldırım aşkıyla vurulduklarından bahsederken, Tayyip 20 Ekim 1996 tarihinde Hürriyet gazetesinden Gülden Aydın ile yaptığı söyleşide, aşkı reddetmiyorum ama maalesef aşık olamıyorum demişti. Yine Gülden Aydın'ın röportajında da görücü usulü ile evlendiğini söylüyor, her fırsatta övündüğü dobralığı ve mertliğine yakışacak şekilde 16 yıllık evliyim ama hiç aşık olmadım şeklinde açıklamalarda bulunuyordu. İnsan aşkını inkar eder mi? Emine Erdoğan'ın yıldırım aşkıyla tutulduk, aşk evliliği yaptık sözlerine karşı ondan habersiz, görücü usulüyle evlendiklerini, eşi dahil hiç kimseye aşık olmadığını anlatan Tayyip niye böyle davranmıştı? Tayyip mi doğru söylüyordu Emine mi? Yoksa Tayyip birilerine mesaj mı gönderiyordu? Bilinmez ki. Bu karışıklığın cevabı ancak ikisinin anlaşarak birisinin sözlerinin yalan olduğunu açıklamak olacaktır.